Dokuzuncu dizin, sayfa 183. Ek 1. Picasso adlı köşke gelmezdi. İstanbul Moda'daki Mahmut Muhtar Paşa Köşkü'nün ya da daha yaygın söylenişiyle mermer konağın 20. yüzyılın başında Selma ile Yegane isimli iki genç hizmetçisi vardır. Bir gün bu köşkten bazı mücevherler kaybolur ve her zaman olduğu gibi bu kayıptan önce köşkün emekçileri sorumlu tutulur. Selma ile Yegane çok ağır işkencelerden geçirilir, çığlıkları sabaha kadar modayı inletir ama kimse bu çığlıklara karşı bir şey yapamaz. Yapamaz çünkü konağın dokunulmazlığı vardır. Yüreklerin sağır olduğu zaman pek çok kişi duymadık der. Selma ile Yegane acı bir ironi gibi 1957'de Kadıköy Kız Lisesi olan Mermer Konak'ta yıllar sonra yaşıtlarının liseye gittiği o binada o gece işkencede ölürler. İnsanlık suçunun yanında önemsiz bir ayrıntı ama mücevherleri de onlar çalmamıştır. Köşkün sahibi işkencenin sorumlusu Mahmut Muhtar Paşa, yıllar sonra bir gün adaletin olmadığı yerde yaşanmaz deyip Mısır, İsviçre, Türkiye ekseninde yaşarken Türkiye'yi temelli terk edecektir. Selma ile Yegane için ise adalet kimsenin aklına gelmemiş ve herkesin bildiği sır olan cinayetler hakkında bir soruşturma bile açılmamıştır. İşkenceci Mahmut Muhtar Paşa'nın babası Gazi Ahmet Muhtar Paşa 1912'de sadrazam olunca oğlunu da Bahriye Nazırı yapmıştır. İngiltere'ye sipariş edilip paralarının peşin ödendiği söylenen gemiler gelmeyince Yüce Divan uçup giden bu paranın valilik ve elçilikle yapan Mahmut Muhtar Paşa'dan tahsiline karar vermiştir. Bu karara kızan Mahmut Muhtar Paşa işte o zaman adaleti hatırlayacaktır. Mermer konağın işkenceli dönemde en dikkat çeken tarafı bahçesindeki at heykelidir. Heykeltıraş Louis Dumas tarafından 1864'te Paris'te yapılan bronzdan at heykeli, oğlu Sakıp'ın bademcik ameliyatı için İstanbul'a gelen Hacı Ömer Sabancı tarafından 1950'de satın alınıp, bugün atlı köşk olarak bilinen Emirgan'daki Prenses İffet Hanım ve ağabeyi Prenses Mehmet Ali Hasan'ın mirasçılarından alınan köşke getirilmiştir. Mehmet Ali ismi büyük dedesi Hidiv Kavalalı Mehmet Ali Paşa'dan geliyor. Modern Türkiye'ye en fazla etkisi olan Osmanlı tarihinde en önemli kişileri say deseler, hiç düşünmeden Kavalalı Mehmet Ali Paşa ve ailesi aklıma ilk gelenlerden olur. Hidiv Kavalalı Mehmet Ali Paşa Osmanlı'da modernleşmeyi başlatan kişidir. Ordusu Kütahya önlerine kadar gelmişti. İffet Hanım ve Mehmet Ali Hasan'ın dedesi Hidiv İsmail Paşa olup onun da dedesi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'dır. Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın çocukları İbrahim, Tosun, İsmail, Mehmet Said Paşalar ve Zeynep Kamil Hanım'dır. Bugün ünlü Zeynep Kamil Hastanesi'ni yaptıran Zeynep Hanım ve eşi Sadrazam Yusuf Kamil Paşa'dır. Masonluğu iktidar mücadelesinde çok etkin kullanan Prens Abdülhalim Paşa zamanının en büyük mason üstadıydı. Hidiv İsmail Paşa'nın oğlu Hidiv Mehmet Tevfik'in oğludur. Fazıl ve Halim Paşalar hepsi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın soyundan gelen en üst düzey masonlardır. Jön Türkleri bu ailenin, daha doğrusu yabancı kaynaklarda ve bazı yerli kaynaklarda yapılan daha doğru bir belirlemeyle hanedanın muazzam serveti finanse etmiştir. Çaresiz insanların deprem korkusunu şöhrete ve paraya tahvil eden, kendi uzmanlık konusu dışında da her şeye bulaşan Rauf Denktaş'ın ülküdaşlarından Profesör Doktor Ahmet Ercan da Kavalalı soyundan geliyor. Abdülhalim Paşa'nın kızıyla Ali Rıfat Çağatay evlenir. Ali Rıfat Çağatay deyince karşımıza çok büyük bir aile çıkar. Çağatay Rıfat, Mehmet Ali Aybar, Ali Fuat Cebesoy, Kazım Karabekir, Rasih Nuri, Recaizade Ekrem, Umur Ekrem Talu, Çiğdem Talu, Defne Samyeli, İttihatçı Rahmi Bey, Mithat Şükrü Bleda, Ebu Ziyalar, Ebedin Dino, Turgut Sunalp, Refik Erduran, Cevat Rıfat Atilhan, Ayşe Saşa, Bülent Orhan, Mehmet Ali Ayni, Leyla Neyzi, Nuri Conker, Sulhi Dönmezer ve daha pek çok isim. Bu aileden Rasih Nuri ileriye Kaplumbağa Terbiyecisi yazısında biraz değinmiştik. Sabancı Hanedanlığı. Hacı Ömer Sabancı'dan daha az bilinen kardeşi ve ortağı Hacı Mehmet'ten başlayalım. Ailede Hacı isminin çok olmasının nedeni Hacı Ömer ve Hacı Mehmet'in babalarının isminin Hacı olması. Hacı Ömer ve Hacı Mehmet'in ve diğer kardeş Hacı Ahmet'in ismi ise Pembe. Mehmet Sabancı önce Saliha Hanım'la evlenir. Saliha Hanım, Hacı Ömer'in aşağıda değinilen eşi Sadıka Hanım'ın kız kardeşidir. Yani Hacı Ömer ve Hacı Mehmet iki kız kardeşti. Sadıka ve Saliha Hanım'la evlenerek bacanaklı olurlar. Hacı Mehmet ilk çocuğunun annesi Saliha Hanım'ın vefatından sonra ise Aysel Hanım'la evlenir. Hacı Mehmet'in çocuklarından Gülten Hanım, Kazım Köseoğlu'yla, çocukları Aziz ve Saliha, Özcan Hanım amcasının babasıyla, çocukları TÜSİAD Başkanı Ömer, Mehmet, Demet ve Figen, Pembe Hanım, amcasının eşi Sadıka Hanım'ın ailesinden Yılmaz Civelek'le, çocukları Figen ve Pakize, Yalçın Sabancı Neslihan Hanım'la, çocukları Ayşen, İlhan ve Emirhan, Kaya Sabancı ise Hacı ağabeyinin eşi Özcan Hanım'ın kardeşi, dolayısıyla amcasının kızı Aynur Sabancı'yla, çocukları Cem evlenir. Yeterince karışık ama biraz ayrıntı verelim. Kazım Köseoğlu ve Yılmaz Civelek Holding'in aynı zamanda kurucu ortağı. Cem Sabancı bedelli askerlik yaparken Mehmet Sabancı, eşi Zeynep de genç yaşta kalp krizinden öldü. Cem Sabancı'nın babasıyla Mehmet Sabancı'nın annesi kardeştir. Hacı'nın kızı Demet ve eşi Cengiz Çetin Doğan Filsa Genel Müdürü'ydü. Aile içindeki anlaşmazlık üzerine bıraktı. Demsa Grup isimli tekstil firmasını kurdu. Sabancı Holding, Çetin Doğan'a ait Önder Tavukçuluğu satın aldı. Ömer Piliç ismiyle gıda sektöründe büyüyor. Hacı Ömer Sadıka Sabancı'nın 6 oğlu olur. İhsan, Sakıp, Hacı, Şevket, Erol ve Özdemir. İhsan Sabancı Yüksel Tarcan'la evlenir. Bu evlilikten Güler, imparatorluğun şu andaki başı, Nur ve Ahmet Yakup doğar. Ahmet Yakup'un Selda Eralp'le evliliğinin ismi İhsan Erol. İhsan Sabancı Hanım'dan evlilik dışı doğan Sevgi, Murat ve Sevilay. Güler Sabancı ile anne farklı kardeşi Sevilay Sabancı arasında büyük bir miras kavgası var. Sakize Mehmet Civelek'in kızı Türkan Hanım'la çocukları Dilek, Metin ve Sevil evleniyor. Türkan Sabancı'nın kardeşi Ahmet Civelek'in oğulları Mehmet ve Zafer Civelek, holdingin üst düzey yöneticisi durumundalar. İki kardeş de Şişli Terakki mezunu. Hacı Sabancı ile amcasının kızıyla evlendiği için üste yazdık. Şevket Sabancı, Hayırlı Zerrin Sapmaz'la çocukları Sadıka, Emine Kamışlı ve Ali İhsan, Erol Sabancı Belkıs Hanım'la çocukları Suzan Dinçer ve Çiğdem Bilen, Özdemir Sabancı Nazmiye Sevda Girişken'le çocukları Demir ve Serra evleniyor. Şevket Sabancı'nın oğlu Ali İhsan Sabancı ailedeki anlaşmazlıklar artınca ayrıldı. Kardeşleri Emine ve Sadıka ile birlikte Emine Sadıka Ali Sabancı'nın baş harflerini oluşturduğu Esas Holding'in sahibi. Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı. Aydın Doğan'ın kızı Vuslat Doğan'la evli. Sakıp Sabancı'nın kızı Sevil Sabancı Eran Tapan'la evlenmişti. Eran Tapan'ın babası bir zamanların ünlü zatlarından eski Sümerman Genel Müdürü Erkan Tapan. Son seçimde baba Tapan AKP'den, oğlu ise CHP'den aday oldular. Suzan Haluk Dinçer çifti Kemal Nazlı Ilıcak'tan Erol Aksoy'a geçmiş olan Boğaz'ın en geniş rıhtımına sahip Tahsin Paşa Yalısı'nın son sahibi. Demir Sabancı Hasip Paşa Yalısı'nın sahibi. Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın torunlarından Hidiv Abbas Hilmi Paşa'nın kızı Fethiye Hanım'ın eşi Hami Bey Hasip Paşa'nın torunu. Vaniköy'deki ikiz yalının sahipleri ise Yalçın ve Kaya Sabancı. Demet Sabancı da Zarif Mustafa Bey Yalısı'nın sahibidir. Ahmet Nazif Paşa Yalısı ise Ağırtop 500. yıl vakfı kurucusu Sakıp Sabancı'nındı. Sabancı İmparatorluğu hakkında çok az bilinen, endüstriyel tesisleri dışında asıl büyük sermaye birikimini yaptığı müteahhitliğinden bahsedelim. Hacı Ömer Sabancı, Ankara'da Muzaffer Budak İnşaat, Muzaffer Budak ve Ahmet Sapmaz'la ortak isimli şirketiyle muazzam işlerin yükleniciliğini üstlenir. Örneğin Ankara-İstanbul Karayolu, Beyazıt'taki İstanbul Üniversitesi binaları, TBMM'nin büyük bir kısmı, Anıtkabir'in bir kısmı, Et ve Balık Kurumu binaları, Keçiören Hastanesi, Emekli Sandığı İşhanı, Türkiye'deki sanat okullarının tamamına yakınını, liste böyle uzayıp gider. Ajda Pekkan ve Sapmazlar. Aydın Doğan'ın kızı Vuslat'ın kayınvalidesi Şevket Sabancı'nın eşi Hayırlı Zerrin Sapmaz, Sabancı'nın ailesi Sapmazlardan bahsetmeden geçemeyiz. Sapmaz ailesinin kamuoyuna, daha doğrusu magazin basınına oturması Ajda Pekkan'ın Hayırlı Zerrin Hanım'ın anne bir kardeşi Coşkun Sapmaz'la evlenmesiyle olmuştu. İsviçre'de Coşkun Sapmaz'ın bu evliliği babası Ahmet Sapmaz'a epey pahalıya patlamış ve 3-5 gün süren evlilik hemen sona erdirilmişti. Sapmaz ailesi Adana Kara İsa'lı, Akbank ve Sasa'nın kurucu ortaklarından, asıl pilot firmaları ise yine Sabancı ile ortak kurdukları Güney Sanayi'ydi. Aile lakapları Köse Bekirler. Akbank ve Sasa'daki paylarını Sabancı'ya sattılar ama bankadaki kurucu hisselerin fiyatları konusunda Sabancı ailesiyle kavgalılar. Sapmaz ailesinin iki büyüğü var, Bekir ve Ahmet Sapmaz. Bekir Sapmaz'ın hiç çocuğu olmamış. Ahmet Sapmaz'ın ilk eşi Emine Hanım'dan doğan 7 kızından birisi olan Sevim Tekin'in oğlu Orhan Tekin, Sosyete Kebapçısı diye bilinen Tike'nin Tire Kebapçısı sahibi. Sevim Hanım'ın payına 450 bin dolarlık Akbank kurucu hissesi düşmüş. Kardeşi Nadide Burduroğlu, Halit Narin'in eşiyle birlikte resim sergileri açıyor. Diğer kardeş Nuran Yaltır, vergi rekortmenlerinden. Ahmet Sapmaz'ın ikinci eşi Gülseren Sapmaz'dan doğan 6 çocuktan birisi olan Günay Yemeniciler, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine burs veriyor. Kardeşi Adnan Sapmaz, kral yatçılığın sahibi. Coşkun Sapmaz, Beylerbeyi'nde kendi adını taşıyan yalısında yaşıyor. Vefat eden Hasan Sapmaz'ın eşi Seyhan Sapmaz, İstanbul'un en lüks lokantalarının sahibi. Güney Sanayi 1952'de Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası'ndan 3 milyon TL kredi alıyor. Sabancılara da kredi yağdıran bu bankadan özellikle 1950-1960 arası kim ne kadar kredi alıyor bilmeden Türkiye kapitalizmini anlayamazsınız. Picasso ve Kenan Evren. Eylül'dü, mavi dönemiydi sanki Picasso'nun. Denize inen atlılar. Sonra ve Şah E. Oysol. Yıl 1939. Yaz içinde bütün dünya. Şehirler yanmış yıkılmış. Gördüktü ne kadar yorgun, ne kadar çaresizdi İsa. Edip Cansever. ABD ve işbirlikçileri Irak'ın işgali öncesi Birleşmiş Milletler binası içindeki Picasso'nun Guernica tablosunu indirtmişlerdi. Katiller sanata, hele faşizme karşı, savaşa karşı sanata tahammül edemediler. Picasso, Hitler'in uçaklarının 1937'de küçük bir Bask kasabası olan Guernica'yı bombalaması üzerine Guernica ismini verdiği ünlü yağlı boya çalışmasını yaptı. Faşizmi bir büyük gerçek sanatçı olarak betimlemişti. İkinci Dünya Savaşı sonrası da açık faşizmin ne olduğunu yaşamış birisi olarak Fransız Komünist Partisi üyesi olup barış için yapılan etkinliklerde de hep yer almıştır. Kübizm, nesneleri görüntüde değil kavradığı gibi yansıtır. Artık resim nesnelerinin birebir taklidi değil, soyutun içine bir tasarım, bir yeniden yaratmadır. Guernica'da siyah, beyaz ve gri tonlar kullanılmış, siyah-beyaz basın fotoğraflarından oluşan bir kolaj havası yaratılarak tablo adeta bir puzzle şekline dönüştürülmüştür. Savaşın parçaladığı kol ve bacaklar gibi faşizmin parçaladığı hayatlar, aileler gibi bir kolaj. Basklı çocukların kopan kolları, bacakları, kör olan gözleri, yıllar sonra Irak'ın kollarıyla, bacaklarıyla, gözleriyle vahşetin derin kuyusunda buluştu. Basklı anneler de Arap anneleri gibi haykırıyordu. Bu puzzle içindeki tabloda ana bölüm denebilecek orta bölümde faşizmi simgeleyen azgın bir at ve faşizmi simgeleyen bu ata faşizmin karanlığını aydınlatmak için bir kadın ata meşale uzatmaya çalışmakta, at elinde bir kılıç taşıyan direnişçiyi ezip geçmiş durumda. Bir başka kadın yine kaçmaya çalışmakta ama bacakları kendisini taşıyamaz durumdadır. Resmin solundaki boğa İspanya'yı simgeliyor. Boğanın yanında bir kadın kucağındaki bir bebekle gökyüzüne haykırıyor. Sağda bir kadın yangın yerinden umutsuzca kaçmaya çalışmaktadır. Picasso faşizme karşı kadını koymakta ve adeta faşizmin cinsiyetinin erkek olduğunu anlatmaktadır. Picasso'nun kadına özel bir bakışı var. Sevgilisi François'yı kadın çiçek olarak resmetmiştir. Bu resim sonrası sevgilisine şöyle diyor: "Bizler az ya da çok hayvanlara benzeriz ama siz değil. Sizde ilkbahardaki bir bitkinin gönül bağı var ve ben bu bitki evreni fikrini nasıl ifade edeceğimi bilmiyordum." Guernica'yı gören Nazi subayı Picasso'ya kızgınlıkla "Bunu siz mi yaptınız?" deyince Picasso "Hayır, siz yaptınız." demiş. Guernica İspanya'ya Franco'nun ölümüne kadar girememişti. 12 Eylül'ün başı Ahmet Kenan Evren bir sergide Picasso'nun başka bir resmini görünce "Bunu ben de yaparım." demişti. Emekli darbeci tablolarını sermaye sınıfına yüksek fiyatlarla, en çok da Sakıp Sabancı'ya sattı. MHP'nin ideologu Agah Oktay Güner'in deyişiyle MHP'nin fikirleri 12 Eylül'de iktidara gelmişti. Zaten Sakıp Sabancı da büyük coşkuyla desteklediği 12 Eylül'ün öncesi elinde para çantası ve yanında çalışan Turgut Özal'la birlikte Türkeş'in evine kadar gidip elden para vermişti. Türkeş'in kasasından çıkan belgelere göre de ayrıca Berker İnanoğlu vasıtasıyla MHP'ye büyük yardımlarda bulunmuştu. Turgut Özal Sabancı Holding'in en büyük memuruydu. MES, Madeni Eşya Sanayicileri Sendikası Başkanı yapıldı. İşçi sınıfına karşı verdiği mücadele sonucu darbenin ekonomik altyapısının metni olan 24 Ocak 1980 kararlarını hazırlaması için Demirel tarafından müsteşar olarak atanmıştı. 12 Eylül'de bu hizmetleri karşılıksız bırakmadı. Sabancı'nın elemanı Turgut Özal'ı ekonominin patronu olarak bakan yaptı. Bonapartizm, iktidarı emekçilerin alamadığı, burjuvazinin de alacak kadar palazlanmadığı için siyasal gücünü bürokrasiye devrettiği rejimin adıdır. Marx ve Engels'in 19. yüzyıl ortalarında Fransa'daki rejim hakkındaki tanımlarıdır. Asker, sivil bürokrasi ve küçük burjuva aydınlar ittifakı burjuvazi adına ama burjuvaziye iktidar tam olarak teslim etmeden erki elinde tutar. Sabancı Holding'in 1977'de düşmeye başlayan kır oranları 1980'de en alt seviyeye inmiş, 1979'a göre kırda %30 azalma olmuştu. 1986 yılında ise kırı 1980'e göre 5 misli artmıştı. Sabancı ailesi Rodin sergisi nedeniyle atlı köşkteki at heykelini geçici süre kaldırarak Rodin'in yaptığı bir heykeli koymuş. Sabancı ailesine tavsiyem önümüzdeki Eylül'ün 12'sinde Rodin'in heykeli yerine Erdal Eren'in heykelini koysunlar ve Kenan Evren'e de açılış yaptırsınlar. Kenan Evren de bunu kim yaptı diye sorarsa yaşlı adamdır, hatırlatmak için şöyle desinler: "Unuttunuz mu paşam, birlikte yapmıştık." Bu yazı Yeni Harman'ın Ağustos 2006 sayısında yayımlanmıştır. Ek 2. Çetin Altan 47 yaşında. Here all Leo, a goose step dance la via du General Hasan Paşa. Member du Tribunal Superior Militaire du Ministère de la Défense Nationale à Constantinople de Fonsele de sa fil mele hayat. Avec C. Halit Bey, Commissaire de la Préfecture après de cette industrielle consigniers. Nous avons remarqué parmi la nombreuse assistance le général Shuhri Galip Paşa, président du Tribunal Supérieur Militaire de la Défense Nationale. S.I. Vila Muheddine Bey, le directeur général de la police Ekrem Bey, le haut de la préfecture et diverses hautes personnalités de notre ville. Le Journal d'Orient, Nurhayat Hanım ile Halit Bey'in nişanını bu önemli olayı okuyucularına böyle duyurur. Le Journal d'Orient, Doğu Günlüğü, Yahudilere ait İstanbul'da çıkan bir gazete. Fransızca çıkmasının nedeni Yahudilerin Alliance İsrail okullarında çok iyi Fransızca öğrenmeleridir. Aynı dönemlerde yine aynı cemaate yönelik İzmir'de çıkan Fransızca gazetenin sahibi ise Dinç Bilgin'in babasıdır. Kırımlı Kıpçakistlerin kızı Nurhayat Hanım ile İslimyeli Hacı Gözümler'in oğlu Halit Bey, Çetin Altan'ın anne ve babasıdır. Aslında ismi Altan'dır. 9 yaşındayken ismi Çetin, soyadı Altan olur. Üste bahsedilen Hasan Paşa'nın konağı bugün Çetin Altan'ın oturduğu apartman olmuştur. Şapkaya muhalefet ettiği gerekçesiyle zavallı gariban bohçacı, şalcı bacı, Çetin Altan'ın dedesi kumandan Hasan Paşa'nın da bulunduğu heyetçe idam edilir. Dedem Hasan Paşa çok sert bir askerdi. İsmet Paşa Topçu Okulu'nda öğrenciyken Hasan Paşa okul müdürüydü. Sonra ünlü komutan öğrencileri anlatır dururlar Hasan Paşa'nın sertliğini. Şapka isyanını bastırmakla görevlendirildiği şehirde hızını alamayıp bir de kadın asmıştı. Sanırsam siyasal suçtan ilk asılan kadın odur tarihimizde. Kadın sehpaya çıkmadan önce "ben bir hatun kişiyim, şapkayla ne derdim ola ki" demiş galiba. http://www.tespitler.com/akilli_hamdi/chetin_altan.htm Hasan Paşa Alman ordusuna binbaşı iken topçu okulundan müdür olarak gelir. Nurhayat Hanım'ın amcası da topçu paşasıdır. Hasan Paşa Alman Feldmarşal Liman von Sanders'in yaveridir. Çetin Altan için dönek demek yanlıştır, o hep aynıdır. Kapitalizmin çıkarı neyi gerektiriyorsa hep o taraftadır. Önceleri gücünün masonluktan geldiğini sanıyorduk. Çetin Altan neden 60'lı yıllarda devletçiliği kutsuyordu da şimdi tam tersini söylüyor? Fikirleri mi değişti, yoksa Çetin Altan aslında hep egemenlerin söylediklerini mi söylüyordu? İkinci Dünya Savaşı sonrası sömürgeciler, sömürgelerin ağır masrafları ve bunun karşılığında yüklendikleri risklerin yerine bir başka siyasi model geliştirdiler. Bu elbette sadece sömürgecilerin dış dinamiğiyle olmadı, iç dinamikler de bu yöndeydi. Milliyetçilikte bir patlama oldu ve pek çok devlet ortaya çıktı ve bu devletlerin hemen hepsi de eski sömürgelerdi. Görünüşte bağımsız, özünde bayrak bağımsızlığından ibaret devletler başta olmak üzere, Türkiye'de dahil olmak üzere bir ekonomik model dayattılar. Devlet egemenliğinde, müdahaleciliğinde bir kalkınma. Bunu yaparken de elbette batıya yetişmek için batıyı taklit etmek gerekir dediler. Oysa kapitalizm batının kendi iç dinamiğiyle a priori olarak ortaya çıkan bir sistemdi. Diğer ülkelerde ise a posteriori olarak sunulan bir model vardı ve bu modele uymak da zorunluydu. Bu ülkelerin biçimsel bağımsızlığı Batı'nın fayda masraf analizi sonucu karar verilmiş bir yeni ve içsel sömürgecilik biçimiydi. Oysa o ülkeler zengin olduğu için diğer ülkeler fakirdi zaten. Bir de yalan uydurdular, kalkınma dediler adına. Bu konuda burjuva iktisadıyla Marksizm'le maalesef birleşmiştir. Değer kavramında sadece değişim değerinin ele alınması, kullanım değerinin dışlanması Marksizmin en büyük handikaplarından birisidir. Böylece parasal değeri olmayan bir şey değersiz olarak kabul ediliyordu. İnancına göre yılanı atası kabul eden bir Afrikalı elbette yılan derisi ayakkabı giymeyi düşünemezdi. Bu kültürel farklılık ilkellik olarak kabul ettirildi ve yılan derisi bir değişim değeri ifade etmediği için, meta olamadığı için bu inanca sahip insanlar da ilkel olarak kabul edildi. Oysa kültürler arasında farklılıklar vardı. Her şeyden önce ve farklı olan kültür aşağılandı. Farklı olmasının nedeni sadece batıdan farklı olmasıydı. Çetin Altan o dönem sanıyordu. Çünkü yatırım demek kalkınma demekti ve bu da daha fazla batıya benzemek demek. Neden köylülerin kültürünü aşağılıyor Çetin Altan? Tenis oynamadıkları, piyano çalmadıkları için, çünkü batıdan farklılar. Üret mesele, köylülere cümlen sübvansiyon, Çetin Altan patronlarının hortumlamalarından çok daha azdır. 70'li yılların ortalarından itibaren kapitalizm yapısal bir krize girdi. Refah devleti, müdahaleci devlet anlayışı, Keynesçi ekonomik politikalar girmiyordu artık. Bu krizden çıkışı da devletin tamamen ekonomik çekilmesi gerektiğini ileri sürerek aşmaya çalıştılar. Artık kalkınma sözü ortadan kalkmıştı. Sosyal devlet olgusu bitiyordu ve neoliberal dalga esiyordu. Bunu yaparken de o ülkelerin kahve edebiyatı yapan yazarlarını da anormal maaşlarla atlarının terkisine aldılar. Onlar görünürde cahil halka doğrusunu öğretiyorlardı. Kapitalizm geçmişte bir milli pazara ihtiyaç duyuyordu ve bu da ulus devletle sağlanıyordu. Oysa şimdi çok uluslu şirketler, ÇUŞ, dünya sanayi üretiminin yaklaşık %80'ini gerçekleştiriyor. Burjuvazi adına küreselleşme denen sermayenin uluslararasılaşması nedeniyle geçmişte bağımsızlığını desteklediği ülkelerin şimdi de çözülmesini, ulus devletlerin bitmesini istiyor. Çünkü bu devletlerin işleyişi uluslararası kapitalizmi, emperyalizmi olumsuz etkileyebiliyor. Bu bağımsızlıklar da IMF, Dünya Bankası aracılığıyla pratikte yok ediliyor. Türkiye artık bayrak bağımsızlığı olan bir ülkedir sadece. Pederbeyi en erken anlayan ve en iyi anlayan Aziz Nesin olmuş. 9 Mart 1961 tarihli tanığında Az Gittik Uz Gittik isimli köşesinde şöyle demiş. Çetin Altan. Bir yazar imzasıyla yazdığı yazılarda çok şiddetli muhalefet yapar. Sonra gazete sahibinin isteğine uyarak imzalı yazısında savunduğu düşüncenin tam tersini 50 liraya yazdığı imzasız baş yazılarda savunur ve hükümeti desteklerse, bu yazarı seven arkadaşı da ona 4-5 kişinin içinde gazete sahibi ve yazı işleri müdürünün önünde bu yaptığın ayıp olduğunu, doğru olmadığını açıkça söylerse, bu yüzden uzun ve şiddetli bir tartışmaya girerse, Bir zamanlama ustasıdır. Onu izleyerek ülkede ve dünyada hangi fikri dalga yükselmiş anlamak mümkündür. Sol yükseliyorsa soldadır. Daha doğrusu sol diye bilinen, yutturulan emperyalist politikaların ardındadır. Hatta soldan milletvekili bile olur. Askeri darbe olduysa darbeyi över. İktisadi liberalizm tırmandıysa mutlaka oradadır. Fukuyama tarihin sonunu ilan edince de aslında başından beri ne olduğunu artık açıkça ortaya koymuştur. Kahvehane edebiyatı denecek düzeyde fikirlerini Türkiye, malum Türkiye demez Türkiye der, için iyi satmış ve bu sayede de hiç enseyi karartmamış olarak durumu idare etmiştir. Hep dengeleri gözetmiştir. 27 Kasım 1960 tarihinde katıldığı Masonluk camiası Erenler Locası hep arkasında olmuştur. Mason olduğunu tipe girerken kimseye söylememiştir elbette ama İlhami Soysal bunu ortaya koyunca da itiraf etmek zorunda kalmıştır. Behice Boran ve Mehmet Guvaniler sınıfsal dostluklarını ve aynı kökten gelmenin vefasını Çetin Altan'ı milletvekili yaparak göstermişlerdir. Mason jargonuna göre Mason olunan yaştan itibaren insan yeniden ve asıl Mason olduğu zaman doğmuş kabul edildiği için 2007 yılı itibariyle 47 yaşındadır. Mason olmadığı yıllar bir Mason için kayıp, yaşanmamış yıllardır. Masonlar dış dünyaya zulmet derler. Yani kendileri dışındaki dünya karanlıktır. Bu konudan hiç bahsetmez, Mason olduğu açıklanınca pişkince, evet ama siz Masonluğun ne olduğunu bilmiyorsunuz der. Zaten her şeyi sadece o biliyordur. Biz ne bileceğiz? Tenis oynamayı bile bilmeyiz. Erenler Locası Kasım 1957'de kurulmuş, adı İbrahim Memduh Seydol'dur. Seydol, Durkheim'in yani pozitivizmin şaikası olan zatın fikirlerinin yayılması için yazılar yazmış ve çeviriler yapmıştır. 12 Mart'ta bu dengelerin biraz şaşmasından dolayı cezaevine girmiştir ve cezaevindeyken de Abdi İpekçi biraderini kendisine balyozcu Nihat Erim'den haber getirip götürmektedir. Aslında nasıl olur da o cezaevine girerdi? Halbuki o hemen durumdan vazife çıkarmış ve 12 Mart'ı destekleyivermişti. 24 Mart 1971 tarihli akşamda aynen şöyle yazıyordu. Orgeneral Batur'un imzasını taşıyan muhtırayı ve onu destekleyen güçleri tutuyoruz. Bir devrimci ittifakın içine giriyoruz. Söz uçar yazı kalırdı ve o dönemde tip sonrası birdenbire sıkı cuntacı oluvermişti. Çünkü artık cuntacılık yükselen dalgaydı. Sosyalistlere kan kusturan Sansarya'nın ünlü işkencecisi Parmaksız Hamdi'nin hakkında çok ilginç şeyler söylediği Başbakan Nihat Erim, nedense bu sosyalisti pek sevmektedir. Bir takım güçler devreye girerek gözlerinin ileri derecede bozuk olması sebebiyle kendisine özel af çıkartmışlardır ve sistem has evladına yaptığı yanlışlığı gidermiştir. 12 Mart'ta gözaltına alındığında yanında sabaha kadar oturup onu koruyan kimdir biliyor musunuz? Sakıp Sabancı. Sabancı ya sınıfsal olarak neyi savunduğunu gayet iyi anladığı için Çetin Altan'ı gerçekten solcu sanan solculara göre sınıfının temsilcisi olduğunu gayet iyi Sabancı çok daha iyi ekonomi politik bilmektedir. Dinç Bilgi'nin hortumladığı paralardan Fransız frangı olarak maaşını alıp genellikle Paris'te yaşayan muhterem, Dinç Bilgin batınca Can Ataklı'nın anlattığına göre çalışanlar arasında oluşturulmaya çalışılan dayanışmayı ilk bozan kişi olmuştur. Ve para, para, para, ille de para diye tutturup atılan yüzlerce gazeteciye değil destek vermek aksine köstek olmuştur. Aslında o ne yaparsa mutlaka doğru oydu. Şimdi de doğru odur. Ve gelecekte de hangi kılığa gireceği ve neyi savunacağı belli olmaz. O masonsa masonluk sosyalizmin ta kendisidir. Devrin dünyadan habersiz solcularına göre anti-emperyalist yazılar yazınca, isimsiz olarak yazdığı ve 50 lira aldığı ve ismiyi de savunduğunun tam aksini savunsa bile ki, o kadar olur canım, ilerici ve anti-emperyalist olunmaktadır. Komünizm de işte gelmiştir ve globalizm denen şey komünizmin ta kendisidir deyince, Engin Ardıç bile kendisini alaya alıp tatlı tatlı saçmalıyor demiştir. En çok dedesi Hasan Paşa ile övünür. Dedesi Hasan Paşa'nın yanında paşa olamadığı için çok nadir söz ettiği babası da matbuat umum müdürü mü nedir? Yani o da öyle piyano çalmasını bilmeyen, tenis dahi oynayamayan, tembel köylüler gibi sıradan birisi değil, üst düzey bir bürokrattır. Eşi Kerime Han'ın Barzani bölgesi kökenlidir. Çetin Altın'a yıllardır hiçbir halt etmeden birkaç yıl milletvekili olduğu için verilen emekli maaşı kaç para acaba? Bağkur ve SSK emekli aylıklarının kaç katıdır? Her şeyi yazar ama bunu yazmaz. Tıpkı hık demiş babasının burnundan düşmüş Mehmet Hasan Altan'ın SHP'li Kültür Bakanı Fikri Sağlar'ın danışmanı sıfatıyla Ankara'ya bir gün dahi uğramadan hani o çok kızdıklarını söyledikleri hazineden beslenme nasıl olurmuş gösterdiği gibi. Yatılı üzerinde nasıl etkiler yaptığını, bir çocuğu nasıl olumsuz etkilediğini yazıp dururdu. Meğer mahdumlarını da yatılı okula vermemiş mi? O ne yaparsa doğrudur zaten dedik ya. Kafayı çekip Özal'ın sayesinde TRT'de sarhoş olarak program yapıyordu. Kendisini geziye götürdüğü için Özal'a büyük adamsın, Atatürk'ten bile büyük adamsın diye salya sümük bir şeyler mırıldanıyordu. Masondu ve her dönemin adamıydı. Açın bakın Çetin Altın'ın 60'lı yıllarda akşamda yazdığı yazılarda devletçiliği nasıl kutsadığını görürsünüz. O kadar demokrattı ki Turgut Özal devrimcileri idam ederken o ve oğulları yaşa diye naralar atıyordu. Siyasi yasakların kalkması için verilecek evet oyunun rengi bilerek kahverengi olarak ayarlanmıştı. O kadar demokrattı ki siyasal yasakların kalkmaması için çalışırken işi abarttı ve 1987'deki referandum öncesi son yazısında kahverengi bok rengidir deyiverdi. O kadar demokrattı yani. Ama hakkını yemeyelim, hayatında ettiği bir kavga vardır. Melih Cevdet Anday'la hem de tekme tokat. Paylaşılamayan kadın Mine Kırıkkanat yüzünden olmuştur. Diş hekimi Solman yapmaya çalışmaktadır. Mevcut neylesin mahsut? Evrensel bir bakış ve değer ortaya koyar. Bütün Müslümanlar onun gibi olsa dünyada Hristiyan kalmaz. Çetin Altan Fethullah Gülen'in Ufuk Turu adlı röportajı için aynen böyle söylemişti. Zaman 1995. Büyük oğul Nisaiyeci Ahmet babası kadar iyi tüccardır. Türkiye'de kitap okuru orta sınıf şehirli kadındır ve çok satılan kitaplar onlara hitap eder. Pornografiyle süslenmiş hitap ettiği müşterinin cinsel duygularını gıdıklayan bir kitap tüccarlığından seks idolü olmaya doğru yürüyor. Hayatları boyunca masonların akıl almaz destekleriyle piyasada tutuldular ve bir diğer büyük mason Erol Simavi'nin gazetesine de onu ve oğlu Ahmet'i de Özal yerleştirmişti. Ahmetçik de o dönemde devrimcilerin seksomanyak ruh hastası olduklarını yazıyordu. Ahmet Altan'ın Güner Hanım'dan doğan kızı Sanem Altan, şiddeti teşvik eden, mafyayı ve cinayetleri kutsayan Deli Yürek dizisinin senaristlerindendi. Dede baba liberalizm satarken Sanem Hanım da milliyetçilik satıyordu. Soner Yalçın'ın sevgilisi olarak medyada yer almıştı daha önce de. Baklar olmuyor, İbrahim Seten dede, baba, amca bir omuzda Sanem Hanım'ı futbol uzmanı yaptılar. Heyde müzik yazıları falan derken birden spor uzmanı olan İbrahim Seten de artık büyük gazetelerin spor müdürü olmuştur. Nikah şahidi Selim Soydan'dı. Saner Hanım'ın kardeşi Kerem ise amcasının kitaplarını yayına hazırlıyor. Yani büyük yazar, köşe yazarı olmak için ısınma turları atıyor şimdilik. Vakti gelince vitrine çıkaracaktır. Küçük oğul Mehmet Hasan Altan, çevirmen Ümit Moran'la evli. Çocukları Ömer Altan karikatüristtir. En küçük evlat Zeynep Altan, Maltepe Üniversitesi'nde akademisyendir. Hukukun üstünlüğü deyince kapitalizmin sadece sermayedara işleyen yönleri demek istiyorlardı. Ya da hukuk üstünlüğü derken başbakanın oğlunun korsan televizyonunda malı götürme hakkı demek istiyorlardı. Canım bir kere olsun sendika iş güvencesi falan yazmadan liberalizm olur mu demeyin. Oluyor işte. Ahmet'in işkencehanelerdeki eli kolu bağlı devrimcilere küfrettiği, devrimcilerin ise bu küfürlere karşı değil cevap vermek canıyla uğraştığı dönemde 12 Eylül'e yaranmak için yazdığı romanı hakkında sözü Fethi Naci'ye bırakalım. Okurun sağduyusunu böyle küçümseyen, kendi kuşağından gençleri böylesine aşağılayan, egemen güçlerin kamuoyuna kabul ettirmeye çalıştıkları devrimci prototiplerini, devrimci gençlikliğe böylesine pervasızlıkla betimlemeye çalışan bir başka roman okumadım. Ve ilk kez bir roman okuduktan duyduğum tek duygu sadece tiksinti oldu. Siyasal bakış bu çerçeveyi aşar da bir yargılama durumuna gelirse ne olur? Romancı ister istemez yazınsal sorunlar dışında siyasal sorunlarla da ahlaksal sorunlarla da karşı karşıya kalacaktır. Ülkemize yakın geçmişte olup bitenleri nesnel olarak eleştirip değerlendirmek için bilgi de görgü tanıklığı da romancı yeteneği de yetmiyor. Nesnel eleştirinin karşısında hukuksal engeller de var. Yürürlükteki yasalar kanunun suç saydığı fiillerin övülmesini yasaklamıştır. Bu yasak romancının bir dönemi olduğu gibi yansıtabilmesini, bir döneme tanıklık edebilmesini güçleştirmektedir. Ve işte tam bu noktada karşımıza çok önemli sorun çıkmaktadır. Yasaların sanatsal yaratışa sınırlamalar getirdiği bir ortamda bir romancı övülmesi yasak olan bir olayı, bir fiili kötülerken, yererken özgür müdür? Övme özgürlüğünün olmadığı yerde yermek nesnel bir eleştiri midir? Yoksa yönetici güçlerin dayattıkları değerlendirmeye baş eğmek midir? Yönetici güçlerle işbirliği midir? Özgür yazarın sahibinin sesi durumuna düşmesi midir? Romanda sağlıklı düşünen, teröre değil demokratik savaşıma inanan, sorunlara uzun vadeli bakmasını halkla özdeşleşmiş, bilinçli tek genç yok. Ahmet Altan kendisine çizilen özgürlük alanı içinde kendisine sunulan yergi özgürlüğünü kullanmakla yetinmiş. Ahmet Altan devrimci gençleri nasıl hor görüyor, nasıl aptal yerine koyuyor onları? Ne aptal çocuklar bunlar, ne kötü çocuklar. Ahmet Altan devrimci diye betimlediği gençlere hor görüşünü bütün roman boyunca sürdürüyor. Roman boyunca normal bir devrimci genç, normal bir devrimci davranış yok. Sudaki izde faşist gençleri sadece 25. bölümde görüyoruz. 286 sayfalık romanda 3,5 sayfa. Ülkemizde yönetici çevrelerin, sermaye çevrelerinin, demokratik özgürlüklerden korkan çevrelerin kamuoyunda yıllardır tekrarladıkları devrimci prototiplerdir. Ahmet Altan beylik yakıştırmalar dışında o gençlerin hiçbir insani dramını göremiyor. Anlattıkları çiğnene çiğnene sakız haline gelmiş hazır lop yorumlar olmaktan öteye gidemiyor. Böyle olunca da ister istemez genel siyasi doğrultuda yönetici çevrelerle aynı görüşte birleşmiş oluyor. Ek 3. Kravatının rengi yanlış gazeteci. Bir kez bile kimseden okudun mu Güneri Civaoğlu diye başlayan bir söz duymadık. Hiçbir yazısı lehte ve aleyhte söz edilebilecek kadar yankı bulmayan gazeteci, TV yorumcusu Güneri Nadir Civaoğlu. Kerameti kendinden veya patronlarından menkul bir isim. Nadir ismi babasının babası olan saray doktorlarından Doktor Ahmet Nadir Paşa'dan geliyor. Basında nadir olan isimlerden birisi değil. Pek çok versiyonu var. Türdeşleri içinde en çok ücret alanı olarak biliniyor. Antimedya ayda 50 bin dolar maaş, bu ücrete maaş mı denir bilemiyorum, aldığını yazmıştı. Katıksız bir İsrail yanlısı ama o İsrail demez, orijinalinden söyler, İsrail der. Erol Aksoy adına Show TV'yi kurarken basında bu kanalın İsrail yanlısı olduğu yolunda haberler çıkmıştı. Civaoğlu'nun mazlumlara karşı hep zalimlerin, ezilinin değil hep ezenin yanında olması değişmez özelliği ve bunu çok açıktan kelimenin tam anlamıyla pervasızca yapıyor. Güneri Nadir iki taraftan da paşa torunudur. Annesi Melahat Hanım'ın babası Ferik Mustafa Cavit Paşa. Babası Said Civaoğlu, Nişantaşı İttihat Mektebi sonrası Almanya'da okumuş. İtibarı Milli Bankası'nda çalışmış. Güneri Nadir'in ablası merhume Sevgi Ulubay, merhum NATO Güneydoğu Avrupa Müttefik Kara Kuvvetleri eski komutanı Orgeneral Ragıp Ulubay'ın eşiydi. Merhume güçlülerin son kez güçlerini gösterdiği şekilde Teşvikiye Camii'nden geçerek Aşiyan Mezarlığı'na gömüldü. Gazete arşivlerini karıştırdığımızda görüyoruz ki Ragıp Ulubay'ın yükseleceği çok eskiden belliymiş. 2 Temmuz 1952'de NATO toplantısına katılmaya giden Genelkurmay Başkanı Nuri Yamut yanında Emir Subayı Üsteğmen Ragıp Ulubay'ı da götürmüş. Heyette Cevdet Sunay, Fahri Kurutürk ve Tekin Arınburun da var. Heyet üyelerinin sonradan hangi makamlara geldiğine bakılınca iyi seçilmiş bir heyet olduğu anlaşılıyor. Bu düzenin de zar atmadığından emin olun. İntihar teşebbüsü hala daha aydınlanmamış olan Hikmet Ulubay, Ragıp Ulubay'ın kardeşi. Ragıp Ulubay emekli general ve diplomatların çoğunlukta olduğu, devletin akil kişilerinden oluşan bu devlet sahipsiz değil ha diyerek 15 günde bir toplanan Encümeni Daniş üyesiydi. Güneri Civaoğlu 19.06.2001 tarihli Milliyet'teki yazısında Büyükelçi Faik Zihni Akdur'un geçmişte Bulgaristan kralına yaptığı davranışından dolayı Akdur'u övüyordu. Olabilir, ne var denebilir ama yazıda belirtilmeyen minik bir şey vardı. Faik Zihni Akdur'un Güneri Nadir'in 29 Temmuz 1969'da evlendiği Fatma Canan Akdur'un babası olduğunu. Yani övdüğü kişinin kayınpederi olduğunu yazmıyordu. Faik Zihni Bey'in damadı yani Güner-i Nadir'in bacanağı merhum diplomat Ahmet İlman Akat, Halide Edip Adıvar'ın yeğeni oluyor. Akant'ın torununun ismi de zaten Halide. Merhumun kızı Reyhan Akant ABD'de doğmuş, aile geleneğini devam ettirmiş. Brüksel Büyükelçiliği müsteşarıydı. Sonra da Avrupa Konseyi Arnavutluk temsilcisi oldu, resim de yapıyor. Teyzesi de Roma Akademisi mezunu bir ressam. Adnan Akant da New York'ta borsacılık yapıyor. İlanda ismi geçen Doğan Aktur'un tam ismi Muammer Doğan Aktur olup kendileri Venezuela Büyükelçisi olurlar. 24 Ocak 1957 saat 17'de Sirkeci Garı'na giren tren Sofya'da vefat eden Büyükelçilik Müsteşarı Reşat Akdur'un cenazesini taşımaktadır. Cenazeyi karşılayanlar ise merhumun ağabeyi Faik Zihni Akdur, Ahmet İlhan Akant ve Necdet Kent'tir. Kimdir efendim Necdet Kent? Coca-Cola Yönetim Kurulu Başkanı E. Neville Isdell'in Coca-Cola'nın Kuzey Amerika dışındaki tüm uluslararası operasyonlarını teslim ettiği Muhtar Kent'in babasıdır. Muhtar Kent'e bu görev de az geldi. Coca-Cola'nın ikinci adamı oldu yani daha da yükseldi. Başka? Necdet Kent, Marsilya'da Yahudileri kurtardığı için Amerikan Sefarat Federasyonu tarafından büyük ödül verilen kişidir. Güner-i Nadir'in eşi Fatma Canan Hanım, Lozan Üniversitesi'nde okurken Nazlı Çavuşoğlu'nun o da arkadaşıdır. Muammer İhsan Kapanlı Çavuşoğlu'nun kızı Nazlı daha o zaman Ilıcak soyadı taşımıyordu. Ilıcak soyadı sadece İbradılı Nazlı Hanım'a değil, arkadaşın eşi Güner-i Nadir'e de ikbal kapılarını açacaktı. Ilıcak'ın sahibi olduğu tercümanın başına geçti. Demiştik ya, mitolojik kahraman Ariadne labirentlerde kaybolmamak için bir ip kullanıyor diye. İşte bu ip kabalacılara göre hayat ağacını 10 sefirotu simgeliyor. Bu ip sarmal her yöne doğru şekil alabilen bir iptir. İpin şekilleri İbranice'yi oluşturuyor. İpin alabildiği şekiller ipin her yöne doğru rahatça kıvrılabilmesi bize Güner-i Nadir ve benzerlerini hatırlatıyor. O kadar esnek insanlar ki şaşırmamak mümkün değil. Özal'ın başbakanlığı döneminde Irak'a en çok kimyasal silah satan şirketlerden biri de Türk Penta'ydı. Saddam bu silahlarla Halepçe'de yaklaşık 5000 insanı katletti. Murat Vargı, Faruk Erkoç ve Semfa Pelitözü'nün sahibi oldukları Penta'yı hatırlayan kaldı mı? Murat Vargı hala çok bilinen alanında ilk isimdir. Murat Vargı, KVK diye bilinen firmanın ismindeki V harfi Vargı'nın V'si. Kara Mehmet'i cep telefonu işine ikna eden kişi, halen de Turkcell'in ortağı. Penta Diş Ticaret'in bu üç kurucusu hayali ihracattan tutuklandığında Başbakan Özal telefon edip Vargı'dan özür dilemiş ve bu üçlüyü serbest bıraktırmıştı. O dönemde Özal'ın dış gezilerinde yıldızı firmalardan biriydi Penta. Dış gezilerde mutlaka heyette yer alıyordu. Ve 1984-1988 arası Saddam'a sattıkları kimyasal silahlardan zengin olmuşlardı. Vargı'nın nasıl büyük bir iş adamı, önemli ihracatçı olduğunu, böylesine insanların tutuklanmalarının ne kadar yanlış olduğunu da en çok yazan Güner-i Civaoğlu'ydu. Civaoğlu Saddam'a kimyasal silah satışını destekliyordu. Sonra Saddam kötü oldu, Civaoğlu Saddam'ın katliam yaptığını yazdı. Devir değişmişti. Halepçe katliamı sonrası Penta'nın Mersin'den Irak'a yıllarca kimyasal silah sattığı gündeme gelince açılan soruşturmayı da Özal durdurmuştu. Turkcell bugün en çok reklam veren firmadır. O yüzden hakkında doğrudan ya da dolaylı kimse bir şey demez. Turkcell'in merkezinin Hollanda Antilleri olduğunu da söyleseler ya. MHP'li vatansever MHP'nin finansörü Mehmet Emin Kara Mehmet'in Tarsus Vergi Dairesi'ne 2001 yılında dünyanın en zengin 26. kişisi ilan edildiği zaman verdiği kişisel gelir vergisinin de 17 milyar olduğunu söyleseler ya. Bütün bunları kim söyleyecek? Şubo mu? Büyük adam olacağı daha 22 yaşındayken TRT Strasbourg muhabiri yapılmasından bellidir. Ulucağın tercümanının başındayken yaptıklarından bahsetmeyen Civaoğlu'na yaptığı yüzlerce şeyin içinden öncelikle şunu sormak gerekiyor. Kontur Gerilla'nın düzenlediği Maraş katliamının ertesinde katliamı övmek için gazetenizde katliam, binicisini beğenmeyen asil kısrağın şahlanışı aynen böyle, mealen falan değil de aynen böyle yazılmadı mı? Civaoğlu aynı zamanda bir kahindir, geleceği önceden görebilen doğaüstü yeteneklere sahip birisidir. Örnek mi? Bakınız 29 Nisan 1977'de başında olduğu tercümanda ne yazmış? Bu çağrıdaki, diskin 1 Mayıs'a katılım çağrısını söylüyor, açık tahrikin yüksek tansiyonla gerilmiş sinirler üzerinde kamçılayıcı etkisi tahmin edilmeyecek şey değildir. Ayrıca ateşin söylevler, toplu yeminlerle havalanan sol yumruklar, toplum psikolojisi, 1 Mayıs takvim yaprağındaki kaygı verici faktörlerdir. Ve Mao'cu ırk ayrımcılarının demokrasi kundakçısı diğer akımlarında bu çeşit topluluklarda uygun ortam buldukları unutulmamalıdır. Gerçi geçen yılda disk tarafından 1 Mayıs gösterileri düzenlenmiş ve tahminlerin tersine olay çıkmamıştı. Ama bu defa şartlar çok değişiktir. Hayatında hiçbir kestirimi doğru çıkmamış olan Civaoğlu büyük olayların çıkacağını önceden kestiriyor. Neden bu defa şartlar değişikmiş, ne değişmiş? Orasını Civaoğlu biliyor ama okuyucuya söylemiyor. Birinci sınıf bir kontur gerilla katliamı olan ülkeyi adım adım darbeye götürmek için yapılan 1 Mayıs 1977 öncesi de kamuoyunu katliama hazırlamak için günlerce Moskovacılar, Pekinciler 1 Mayıs'ta çatışacak deyip katliam sonrası da Moskovacılar, Pekinciler meydanı kana buladı diye gazetenizde yazmadınız mı? Daha açık yazalım, aynen aktaralım. Bay Civaoğlu 2 Mayıs 1977 tercümandan. Maocular birden ateş etmeye başlamışlardır. Maocuların ateşinden mitinge katılan diskçi işçiler de cevap verince ortalık ana baba gününe dönmüştür. İlk silahın patlamasından sonra Taksim meydanını çevreleyen gruplar da ateşe başlamış, bunu kalabalığın ortasından ateşlenen silahlar takip etmiştir. Silah sesleri ve dinamit dokunlarıyla bir anda savaş alanına dönen meydanı dolduran on binlerce kişi kendini yerlere atmıştır. Ancak gruplar halinde barikatlara saldıran ve ara sokaklara dağılan solcular çatışmalarını ve karşılıklı kurşun yağdırmalarını buralarda da sürdürmüşlerdir. Binlerce merminin yağdığı Taksim meydanında bombalar ve dinamitler de patlamaya başlayınca olaylar çığırından çıkmış ve solcu gruplar sokaklarda arabaları da devirip barikatlar kurmaya başlamışlardır. Bu arada birçok arabayı da yakmaya başlayan militanlar yaralıları hastanelere taşıyan can kurtaranlara ve polis araçlarına da ateş açmışlardır. Gözleri dönmüş bir halde sağa sola saldıranlar daha sonra Taksim meydanını bırakıp Kasımpaşa, Şişli, Beşiktaş, Dolmabahçe, Şişhane ve Tarlabaşı gibi semtlerde de çatışmışlar ve kendilerine mani olmak isteyen güvenlik kuvvetlerine kurşun yağdırmışlardır. Bunların hepsinin yalan olduğu o zaman da biliniyordu. Zamanla bilmeyen de kalmadı. Sizin okuyucularınız bile doğrusunu öğrendi. Yalan olduğunun artık bir önemi de yok. Asıl önemli olan böyle bir yalanın hemen söylenemeyeceğidir. Şimdi size 1 Mayıs'ta öldürülenler adına soruyoruz. Bu yalanlar önceden mi yazılmıştı? Bu kadar hayal unsuru, bu kadar dezenformasyon tercümana bile çok fazla. Size önceden verilen bir metni mi gazetenize bastınız? Geceden kamyon çekilerek inişi tıkanan Kazancı yokuşunda ezilenler bizim hala gözümüzün önünde Bay Civaoğlu. Çetin Altan'la olan muhabbetiniz de Allah artırsın. Sarı ceket ve kravatla pek bir liberal oldunuz. Ama sizin kravatınızın rengi yanlış. Size en çok kırmızı kravat yakışır.